Ayrım 4, sayfa 43. Ataletin anatomisi. Psikolojik atalet nasıl oluşur? Rüzgarın nasıl estiğini fark etmezsiniz. Farkı yaratan, yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır. Vera Pfeiffer. Atalet, başımıza gelen olayları hiçbir şey yapmayacak şekilde yorumlamanın sonucudur. Yaşadığımız olayları kendimizi atalete düşürecek ya da harekete geçirecek şekilde yorumlamak kendi elimizde olan ve kaderimizi belirleyen bir seçimimizdir. Başımıza gelen kötü olaylar atalete düşmek için haklı nedenler değildir. Çünkü aynı olayları yaşayan başka kişiler atalete düşmeyebiliyor. Balığın yaşadıklarını hatırlayın. Birinci dönem. Köpek balığı akvaryumda aç halde beklemektedir ve akvaryumun içine başka bir balık konur. Olay. Aç halde akvaryumda bekleyen köpek balığı küçük bir balık görür. Yorum şekli. Çok açım. Hemen şu balığı yakalayıp yemeliyim. Evrensel kuralı seviyorum. Büyük balık küçük balığı yer. Duygusal durum. Tam motivasyon, özgüven ve sevinç hali. Davranış. Küçük balığa doğru süratle saldırmak. Sonuç. Akvaryumun içine konmuş olan ve balık gözüyle bakıldığında görünmeyen cama kafasını çarpıp şaşkın halde kalma. İkinci dönem. Köpek balığı defalarca denemiş ve kafasını cama çarpmıştır. Hala açtır ama akvaryumun içine konan cam bölme kaldırılmıştır. Olay. Köpek balığının önünde yiyebileceği bir balık bulunmaktadır ve arada engel yoktur. Yorum şekli. Ne yaparsam yapayım bu küçük balığı yiyemiyorum. Nasıl olsa başaramayacağım. Bir daha denemeyeyim. Duygusal durum. Engellenmişlik hissi, acziyet duygusu, çaresizlik hissi. Davranış. Eylemsizlik. Hiçbir şey yapmama. Bir daha denememe. Sonuç. Önünde yiyebileceği bir balık olmasına rağmen aç halde yaşamak. Deneyim birinci döneminde gerçek bir çaresizlik söz konusudur. Oysa ikinci dönemde sahte çaresizlik söz konusudur. Acıların köpek balığının öyküsünü okudunuz. Şimdi kendi hayatınızı düşünmeye ne dersiniz? 1. Sizin şimdiye kadar yaşadığınız sahte çaresizlikle neler olabilir? Siz kendinizi çaresiz hissettiğiniz zaman yaşadıklarınızın gerçek bir çaresizlik mi yoksa sahte bir çaresizlik mi olduğunu nasıl ayırabilirsiniz? 2. Balık camı göremediği için kendisini tam olarak neyin engellediğini hiçbir zaman bilemedi. Peki sizin kafanızı vurduğunuz ve sizin engellediğinin farkında bile olmadığınız psikolojik camlarınız neler olabilir? Bu konu ilginizi çekiyorsa öğrenilmiş çaresizlik psikolojisinin detaylarını 7 ayda 350 bin satan Her Şey Seninle Başlar adlı kitabımda bulabilirsiniz. İki farklı insan, iki farklı yorum şekli. Başımıza gelen olayların değil, İçimizdeki olayların ne hissedeceğimizi ve ne yapacağımızı belirlediğini bu kitabı satın almanızı örnek olarak açıklayalım. Bu kitabın yayınlanmasını bir olay olarak kabul edelim. Bu olaydan haberdar olduktan sonra konuyu yorumlama şeklindeki farklılıkların nasıl farklı sonuçlara götürdüğünü inceleyelim. Birinci kişi, olay. Gazetede Mümin Sekman'ın Ataleti Yenmekle ilgili kitabının yayınlandığını okur. Yorum şekli. Yine bir kişisel gelişim kitabı çıkmış. Kim okur bunları anlamıyorum. Hem niye kişisel atalet önce toplumu ataletten kurtarmak lazım? Bizi atalete düşürenler utansın. Duygusal durum, sinirlilik, öfke, can sıkıntısı. Davranış, eylemsizlik, herhangi bir şey yapmamak, sitem etmek. Sonuç, mevcut durumun aynen devamı. İkinci kişi, olay. Gazetede Mümin Sekman'ın Ataleti Yenmekle ilgili kitabının yayınlandığını okur. Yorum şekli. Yeni ve farklı bir kitap. Toplumumuzdaki negatif kültürün etkisiyle hem kendimde hem şirketimde bazen atalet oluşuyor. Bu kitap ataletten korunma aşısı olabilir. Bir okuyalım bakalım. Duygusal durum, isteklenme, merak ve heyecan duygusu. Davranış, kitabı satın alma ve okuma. Sonuç, ataleti tanımak ve ataletten kurtulmak için stratejiler öğrenme. Aynı olay karşısında yaşanan duygular bu kadar değişik olduğuna göre aradaki farklılık neyden kaynaklanır? Başımıza gelen olaylar ne hissedeceğimizi ve ne yapacağımızı belirliyorsa neden herkes aynı duyguyu ve davranışı göstermedi? Yorumlama şeklinin mekanizması nasıl çalışıyor? Bir kez daha tekrarlamak isterim. Hayatta başımıza gelen olaylar değil, olayları yorumlama şeklimiz atalet duygusu oluşturuyor. Peki olayları yorumlama şeklimizi belirleyenler nelerdir? Olaylara neye göre nasıl anlam veririz? Olaylara nasıl anlam verip nasıl tepki göstereceğimizi paradigmalarımız belirler. Paradigma en kısa ifadeyle dünya görüşü demektir. Paradigmalarımız nelere bağlıdır? 1. İnançlar. İnançlarımız olumlu ya da olumsuz ön yargı işlevi görürler. Çoğu kez bizi hata yapmaktan korumaya çalışırken bizi sınırlandırır ve yanıltırlar. O halde başımıza gelen olaylar o tür olaylara ilişkin genel inançlarımıza göre farklı anlamlara gelebilirler. 2. Değerler. Başımıza gelen olaylara sahip olduğumuz değerlere göre tepki ve anlam veririz. 3. Karakter. Olaylara anlam verirken kendi karakterimiz de iş başındadır. Aynı olay karşısında farklı kişiliklerdeki insanlar farklı şeyler yaparlar. 4. Anlık psikoloji. Olayları yorumlama şeklimizi en çok etkileyen unsurların başında o andaki psikolojimiz gelir. Yorum şeklimiz duygusal durumumuzu belirlediği gibi duygusal durumumuz da yorum şeklimizi belirler. Atalet duygusu yaşayan kişiler olayları kendilerini atalete düşürecek şekilde yorumlamak eğilimindedir. Bu da ataletin uzun süre yaşamasını sağlar. Bu atalet döngüsü kırılmadan ataletten kurtulmak zordur. Anlık psikolojimiz olayları anlamlandırma biçimimizi oldukça etkiler. Bunu bilen askerler komutanlarından izin istemeden önce komutanın yardımcısına "Bugün morali nasıl?" diye sorarlar. Benzer taktik iş dünyasında da maaşa zam istenirken uygulanır. 5. Bilgi ve tecrübeler. Bir konuyu yorumlarken o konuyla ilgili zihnimizdeki verileri kullanarak karar veririz. Olaylara verdiğimiz anlamlar o tür olaylar hakkındaki beynimizdeki mevcut bilgi ve tecrübelerimizden etkilenmektedir. Konuyla ilgili ön bilgimiz yoksa genellikle tahminler yaparız. 6. Bedensel durum. Başımıza gelen olayları yorumlarken fizyolojik durumumuzdan da etkileniriz. Uykusuz bir halde gazete haberini okumakla sağlıklı bir halde okumak yorum şeklini değiştirecektir. Uykusuzken bir olayı yorumlamak muhtemelen olumsuz yorumlama şeklinin kullanılmasına neden olacaktır. Başımıza gelen olayları yorumlarken kullandığımız mekanizmanın unsurları birbirini etkiler ve birbirinden etkilenir. Bu etkileşim atalet veya hareket halinde yaşamanın kalıcılığını sağlar. Ataletlilerin gittikçe ataletli, hareketlilerin de gittikçe hareketli bir hayata doğru yönelmelerinin nedeni kendi kendini besleyen bu çevrimdir. Bu çevrimde yorumlama şeklimiz ne hissedeceğimizi belirlerken, o yorumu yaparken hissettiklerimiz de yorum şeklimizi etkiler. Duygusal durumumuz davranışlarımızı etkiler ama aynı şekilde davranışlarımız da duygusal durumumuzu etkiler. Davranışlarımız elde edeceğimiz sonuçları etkiler ama aynı şekilde elde ettiğimiz sonuçlar da davranışlarımızı etkiler. Beynimizdeki atalet zincirinin kırılma noktaları. Zihinsel ataletin 5 kırılma noktası vardır. Bu noktalardan ataleti yenmek için müdahalede bulunulabilir. 1. Beyne giren bilgileri değiştirmek. 2. İnançları değiştirmek. 3. Düşünceleri değiştirmek. 4. Duyguları değiştirmek. 5. Davranışları değiştirmek. Kişilerin beyne giren bilgileri değiştirmek ya da onlara istediğimiz inancı yaratacak bilgilerle beslemek inançlarını değiştirecektir. İnançlarının değişmesi düşüncelerini de değiştirecektir. Düşüncelerinin değişmesi duygularını değiştirecektir. Duygularının değişmesi onların eylemsizliğine son verecektir. Ataletin ortadan kalkması kişinin daha başarılı sonuçlar almasını sağlayacaktır. Başarılı sonuçlar alınması kişiyi daha yüksek moralle çalışmaya yönlendirecektir. Zihnimizdeki atalet çevrimi 5 ana parçadan oluşur. Bilgilenme, yorumlama, duygusal durum, davranış, sonuç. Bu 5 unsur belirli bir tarzda çalıştırıldığında, atalet farklı bir tarzda kullanıldığında hareket yaratır. Ataleti de, hareketi de aynı sistemin ürettiğini bilmek önemlidir. Neleri beyninize aldığınız, beyninize giren bilgileri nasıl yorumladığınız, devamının nasıl olacağını belirlediğinden, atalet üreten düşünme biçimlerinden sakınmak önemlidir. 1. Beyne giren bilgileri değiştirmek. Beynimizi neyle beslediğimiz çok önemlidir. Beynimize girmesine izin verdiğimiz bilgilerin bazıları bizi atalete düşürür. Bazıları ise motive eder, eyleme geçirir, elimizden gelenin en iyisini yapmamızı sağlar. Atalet yaratan enformasyon bizi isteksizliğe iter. Hareket yaratan enformasyonsa bizde bir şeyler yapma isteği oluşturur. ABD'nin ünlü zengini Rockefeller, her sabah kendi basın danışmanına hazırlattığı ve adına Pembe Gazete dediği bir gazete okurdu. Bu gazetede olumsuz haberler yer almaz ya da en hafifletilmiş halde yer alırdı. Bununla birlikte moral verici ve iyimserlik duygusu yaratan haberler bol bol yer alırdı. Eski bir Çin atasözü, "İnsan ne yerse odur," der. Beyninize aldığınız enformasyonun türü, onları yorumlama şekliniz de etkiler. Sürekli kötü haberleri beyninize sunmak, bir süre sonra olayları kötümser bir tarzda yorumlamanıza neden olacaktır. Bu nedenle beyninize aldığınız bilgiyi doğru seçmeniz önemlidir. Özellikle kriz dönemlerinde krizdeyiz düşüncesi, genellikle krizi daha da derinleştirmektedir. Kişisel gelişim kitaplarının yeni teknikler öğretmekten daha büyük faydası, insanları olumlu bir zihin ikliminde tutabilmesidir. Bu anlamda kişisel gelişim kitapları halkın afyonudur. Andre Moroz, yarım saatlik okumanın gideremeyeceği bir kederim olmamıştır demektedir. Kişisel gelişim kitapları, gazete ve TV'lerin negatif enformasyon yüklemelerini nötralize edecek örnek ve argümanlar sunarak ruhsal dengeyi korurlar. Özellikle başarı öyküleri bu konuda oldukça işe yaramaktadır. Sizin koşullarınızdan gelerek sizin istediklerinizi başarmış insanlar size güç ve ilham verecektir. Onların da başarmak için ihtiyaç duydukları enerji ve morali kendilerinden öncekilerin hayatlarını okuyarak aldıklarını görmek sizi şaşırtmasın. 2. İnanç ve düşünceleri değiştirmek. Atalet'in zihinsel mekanizmasının ikinci dişlisi enformasyonu yorumlama sürecidir. Bu süreçte genel inançlarla anlık psikoloji belirleyici rol oynar. Genel inançlar hayat, insanlar ve başarı hakkındaki inançlarımızdır. Özel inançlarımızsa kendimiz ve yapmamız gereken işler hakkındaki inançlarımızdır. Hayatının kendi kontrolünde, başarı ve başarısızlığın kendi ellerinde olduğuna inanan insanın düşünce, duygu ve davranışları daha çok harekete yatkın olacaktır. Başarı ve başarısızlığın kendi kontrolünde olduğuna inanmayan kişilerse daha çok atalete yatkın olacaktır. Başarılı olmanın öğrenilebilir bir sonuç olduğuna inanmak bu açıdan önemlidir. Kendimiz hakkındaki inançlarımız da neler yapabileceğimizi belirlemektedir. Yetenekliyim ya da yeteneksizim şeklindeki inançlarımız performansımızı da etkilemektedir. Aynı şekilde başarabilirim ya da başaramam inancı kritik bir seçimdir. Atalet üreten inanç ve düşünceler. Aşağıda atalete neden olan en önemli 10 inanç ve düşünce örneğini bulacaksınız. Bunların hayatınızda etkin olmadığını denetleyerek gidiniz. Herhangi bir durumda bu 10 inançtan birkaçına sahipseniz, ataletinizin o alanda yoğun olduğunu düşünebilirsiniz. 1. Değişmezlik inancı. Böyle gelmiş, böyle gider. 2. Etkisizlik inancı. Ben kim oluyorum ki? 3. Gereksizlik inancı. Yapsam da ne değişecek ki? 4. Yararsızlık inancı. Bunu yapmanın bana, şirketime, memlekete hiçbir faydası yok. 5. Erteleme inancı. Daha sonra yapabilirim. 6. Anlamsızlık inancı. Bunu yapmamı istemek çok saçma, aptalca. 7. Kontrolsüzlük inancı. Bunu yapabilmek insanın elinde değil. 8. Yetersizlik inancı. Ben bunu yapmak için henüz yeterli değilim. 9. Mükemmelliyetçilik inancı. En iyisini yapıncaya kadar hiçbir şey yapmamalıyım. 10. Başaramam inancı. Ben bunu başaramam ve hayal kırıklığı yaşarım ya da yaşatırım. Hareket üreten inanç ve düşünceler. 1. Etki inancı. Yaptıklarımla küçük de olsa bir şeyleri olumlu yönde etkileyebilirim. 2. Katkı ve kazanç inancı. Bunu yapmış olmakla hem diğer insanların hayatlarına katkıda bulunacağım, hem de kendim için maddi ve manevi kazançlar sağlayacağım. 2. Katkı ve kazanç inancı. Bunu yapmış olmakla hem diğer insanların hayatlarına katkıda bulunacağım, hem de kendim için maddi ve manevi kazançlar sağlayacağım. 3. Kontrol inancı. Bu işi yapmak, başarmak daha çok kendi kontrolümde. Ya da kendi kontrolümü almanın bir yolunu bulabilirim. 4. İç potansiyel ve yeterlilik inancı. Bu işleri yapmak için asgari yeterliliklere, yeteneklere sahibim. Yetersiz olduğum noktalarda da kendimi geliştirerek, öğrenerek yeterlik kazanabilirim. 5. Gerekirlik inancı. Bunu benim ya da birisinin yapması gerekiyor. Ya da hayattan istediklerimi almak için bunları yapmam gerekiyor. İstediklerimden vazgeçemediğime göre bunları yapmanın kolay ve eğlenceli bir yolunu bulmalıyım. 6. Başarabilirim inancı. Benim yapanlardan eksik bir yanım yok. Ben de hedef koyup nasıl yapıldığını öğrenip sonra da eyleme geçersem başarabilirim. Otobiyografileri pek çok başarılı kişinin benim şartlarımdan geldiğini gösteriyor. Onlar yaptı, oldu. Ben de yapabilirim. 7. Önemlilik inancı. Bu benim için olmasa bile başkaları için çok önemli bir iş. Başkaları için önemli olması benim de önem vermemi gerektirir. İstediğim gibi bir hayat kurmak ya da aldığım maaşın karşılığını vermek adına olması fark etmeksizin bunu yapmam gerekiyor. 8. Disiplin ve sorumluluk inancı. Hayatta her zaman canımın istediğini yaparak ya da istemediğimi yapmayarak yaşayamam. Özgür bir insan olmanın sorumlulukları ve kendi kendine yetebilmenin bedelleri vardır. Kendi istediklerimle sorumluluklarım çatıştığında sorumluluklarımı seçmek özgür insan olmanın gereği ve bedelidir. Başkaları tarafından bir şey yapmaya zorlanmamak için öz disiplinimle kendimi denetlemeli ve görevlerimi yapmalıyım. 9. Organizasyon ve planlama inancı. İşlerimi yapmak için zamanım da enerjim de yetersiz değil. Diğer insanlar da aynı zaman ve enerji kaynaklarına sahip. Yapmam gereken işleri önem ve aciliyet kriterlerine göre sınıflayarak planlayabilirim. Böylece işler arasında boğulmadan başarmakla yaşamak arasında bir denge kurabilirim. 10. Öğrenebilirlik inancı. Başarılı olmak öğrenilebilir. Mutlu olmak da öğrenilebilir. Bir insanın başarabildiği her işi ben de başarmayı öğrenebilirim. İnsani olan hiçbir şey öğrenmeyle başarılamayacak zorlukta değildir. 3. Duygusal durumu değiştirmek. Atalet çarkının üçüncü dişlisi duygusal durumumuzdur. Duygusal durumumuz, düşüncelerimiz ve bedenimizin sağladığı geri bildirimlerle şekillenir. Bu duygulardan bazıları güçlendirici, pozitif, mutluluk vericiyken, bazıları güçsüzleştirici, performans düşürücü, negatif ve üzüntü vericidir. Duygularımızı seçme gücü bize aittir. Beynimizin nasıl çalıştığını ve duygularımızın nasıl oluştuğunu anlatan kitaplar okuyarak bu sistemimizi nasıl çalıştırabileceğimizi öğrenebiliriz. Tıpkı arabayı, bilgisayarı kullanmak gibi. Duygularımızı yönetemememizin nedeni duygularımızın yönetilemez olması değil, bizim onlar hakkında bilgi sahibi olmamamızdır. Bazı duygular atalet halinin daha kalıcı olmasını sağlarken bazıları atalet duygusuna son verir. Atalet kıran ve atalet oluşturan duyguları tanımak kişisel, kurumsal ve ulusal ataleti kırmaya aday olanlar için çok önemlidir. Size bu sınıflamayı aşağıda hazır olarak sunuyoruz. İsterseniz listeyi daha da genişletebilirsiniz. Atalet üreten duygular. 1. Kararsızlık duygusu. Ne yapması gerektiğine karar verme güçlüğü. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, yoksa şöyle mi yapsam? En iyisi hiç yapmamak. Yapmasam mı acaba? 2. İsteksizlik duygusu. Hiçbir şey yapmayı istememe. Canım bugün hiçbir şey yapmayı istememeyi istiyor. 3. İlgisizlik. Merak duymama ve olaylara, insanlara kayıtsız kalma. Bana ne? Bana neden sana ne? 4. Tükenmişlik. Yorgun, yılgın ve bezgin bir halde olma. Dünyayı sırtımda taşıyorum sanki. Oldum bezgin Bekir. 5. İncinme ve alınganlık. Hayata ve insanlara küsmek. Anne, okulda beni kimse sevmiyor. Saçımı çekiyorlar. 6. Aşırı yüklenme ve baskı duygusu. İşin çok, zamanın ve enerjinin az olduğunu yoğun olarak hissetmek. Çok çalışmam lazım anne, çok. Öğretmen dersi hep beni seçiyor. 7. Çaresizlik ve kontrolsüzlük. Rüzgara kapılmış bir yaprak misali sürüklenme duygusu. 8. Engellenmişlik hissi. Kendini gerçekleştirmesine engel olan, kendinden daha güçlü kişilerle başa çıkamamaktan dolayı yaşanan öfkeyle karışık üzüntü duygusu. 9. Suçluluk duygusu ve vicdan azabı. Kendi değerlerine ters düşme kaygısından dolayı çekingen davranma. 10. Korku, hayal kırıklığı, özgüven ve öz saygı yetersizliği. Kendine karşı güven ve saygı duygusu taşımama. Hareket üreten duygular. 1. Kararlılık ve cesaret. Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmeyip sonuç alıncaya kadar direnmek. 2. Coşku ve moral. İçteki isteğin coşarak kişiyi bir şeyler yapmaya zorlaması. İstiklal Marşı'nda denildiği gibi, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. 3. Onur ve takdir duygusu. İçimizdeki şövalyenin açığa çıkıp bizi asil bir şeyler yapmaya davet etmesi. Cesur Yürek filminde denildiği gibi, her insan bir gün ölür. Ama şerefli bir şekilde ölmek fırsatı bir kez daha karşınıza çıkmayabilir. 4. Sevgi ve yakınlık. Sorgulamaksızın kabul edilen birlikte bir şeyler yapma önerisi. Seninle birlikteyken ya da senin için yaptığım işlerde hiçbir çaba sarf etmiyormuşum hissi yaşıyorum. 5. Hırslanma ve agresiflik. Yarışmacı yanımızın açığa çıkarak tüm gücünü toplayıp dünyaya meydan okuması. Beni ya da bizi hiç kimse yenemez. Ben senden daha iyiyim. 6. Başarı hissi ve kazanma tutkusu. Aklımızda havuç resmi, ağzımızda havuç tadıyla havuç peşinde koşmak. Başarınca olacakları bir düşünüyorum da. 7. Canlılık ve heyecan. Kendini bir enerji santrali gibi hissedip aydınlatılacak ampul aramak. 8. Merak ve şaşkınlık. Gerçekleri çözmeye yönelik engellenemez istek. 8. Özgüven ve kontrol duygusu. Ben bu işi başarmak için yeterliyim ve bu işi başarmak ya da başaramamak kendi ellerimde. 10. Güven ve emin olma duygusu. Ait olduğum kuruma ve birlikte yaşadığım insanlara güveniyorum. Bunu başarabileceğime eminim.